baş tacı. Kabul ettim. Geldi işte yayınımız, baş tacımız başlıyor. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten verdi bana mikrofonu. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağım yaklaşık bir saat boyunca baş tacında. 0-90-312-463-34-19-463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da bas taci alttan uzun çizgi hesabımızın adı ve bizi www.turkiye.com Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamanız varsa cep telefonunuzdan bile dinleyebilirsiniz. Bugün programımıza A Milli Kadın Voleybol takımımızın büyük başarısından duyduğumuz gurur ve mutluluğu sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz. Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen takımımız organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Yıllardır kazandıkları başarılarla onlar her zaman gönlümüzün şampiyonlarıydı. Şimdi artık dünyanın da şampiyonu oldular. 2003 yılında ikinci olduğu Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndan bu yana Türkiye'de Filenin Sultanları unvanıyla andığımız takımımız bu tarihi zaferle Türk voleybol tarihinde de ilk kez dünya sıralamasında en üst basamağa çıktı. Ülkemizin milli takım düzeyinde takım sporlarında en başarılı derecelerini elde eden ve Türk kadınının gücünü dünyaya gösteren Filenin Sultanlarına, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırdığı için sonsuz teşekkürler.
Basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. El kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. El kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Oynasın eller, diller kaynasın diller.
Eller ne derse desinler,
o dilleri yesinler.
Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler.
Haydi eğmeye gelmez. El kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın değmeye gelmez, haydi değmeye gelmez. El kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın değmeye gelmez, haydi değmeye gelmez.
Eller
oynasın eller, kaynasın diller.
Eller ne derse desinler,
o dilleri yesinler.
Eller...
Dinleyenlerimiz, evet, Erik Dalı'nı dinledik. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde sultanlarımız, filenin sultanları bu şarkı, bu türkü eşliğinde dans ettiler hep birlikte. Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri hepsi beraber o coşkuyu paylaştılar bizimle. Ve bambaşka bir konuya geçiyoruz. Bakalım buradaki fikriniz ne olacak? Hava sıcaklığının giderek yükselmesiyle birlikte seyahatler, tatiller, doğada yapılan piknikler, dışarıda yenen yemekler, tabii yemekler de var ve havuz ya da denize girme oranları da arttı. Bu keyifli zamanların bozulmasını aslında hiçbirimiz istemeyiz ama sıcak havalarla birlikte yaz aylarında görülen enfeksiyonlara bağlı hastalıklarda ne yazık ki artış gösteriyor. Özellikle sıcak havayı seven bazı enfeksiyonlar aniden ortaya çıkıyor ve hızla da yayılabiliyor. Biz şimdi Profesör Doktor Nurhayat Saydam'la konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Nurhayat Saydam hocamız. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Yasemin.
Şimdi Nurhayat Hocam, evet, sıcaklıklar artıyor ama galiba bizi bekleyen bazı tehditler de var sıcaklıklarla birlikte. Özellikle enfeksiyon hastalıkları açısından baktığımızda. Evet. Nereden başlayalım? Denizlerden, havuzlardan mı? Nerelerden?
Vallahi olabilir çünkü yaz deyince hepimizin aklına öncelikle bir deniz geliyor, havuz geliyor. Hı-hı. Sonra tabii ki yaylalar geliyor. Oranın da farklı sıkıntıları var, riskleri var diyeyim daha doğrusu. Onlardan da bir iki cümleyle bahsederiz. İşte keneler, tamam, böcekler vesaire.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani evet, her yanımız aslında biraz biraz tehlikelerle çevrili. Ama tabii önemli olan bunlarda korunmasını bilmek. Biraz bilinçli, biraz farkında olmak. Hı-hı. Bu bilinç ve farkındalık deniz için biraz farklı, havuz için biraz farklı Yasemin'cim. Tabii. Hı-hı. Hatta işin içinde belki biraz kaplıcalar, daha sıcak olan sular. Onlar
daha
da biraz
riskli. Sıcak olunca su da sıcak olunca risk içeriyor.
Aynen. Hı-hı. Onlara da biraz daha farklı. Tamam. Hani o yüzden biraz farkındalık yaratabilirsek güzel olur diye düşünüyorum.
Tamam. Denizli havuzdan başlayalım o zaman. Serin sulardan başlayalım.
Tamam. Şimdi şöyle, denizler için şunu söyleyeceğim. Daha geniş, tabii daha büyük su şeyleri olduğu için onların tutup da bir klorlanması, bir dezenfekte edilmesine imkan yok. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O yüzden orada denize girecek olan kişilerin şu birkaç şeye çok dikkat etmesi lazım. Mesela çok yağmur yağdıktan sonra girmesinler. Çünkü topraktan, yani toprak çok fazla mikrop barındırır. Hı hı. Hiç aklımıza gelmeyecek yaratıkları barındırır. Evet. Bunları denize taşır. Hı. Gireceğiniz deniz, eğer hani bu mavi bayraklar vesaire oluyor, temiz olduğunu ispatlamış. Evet. Öyle bir yer değilse, girmeden önce baksınlar. Çok dalgalı, çerçöp dolu. Böyle üzeri hafif yağlı. Öyle olan denizin kirli olma ihtimali de vardır. Doğru. Yani mikropludur demiyorum. Şimdi kirli olması o başka, ayrı. Mikroplu ve bulaşıcı hastalık riski taşıması başka.
Tamam.
Yani bu açıdan risk taşıyan deniz demektir.
Tamam. Yani bir kere gözümüze inanalım. Eğer tabii, orada tabii, kir varsa enfeksiyon da olabilir diye bir kenara koyalım onu da.
Aynen öyle. Tamam. Yani o yüzden bunlara biraz daha dikkat etmek lazım. Havuzlar biraz daha farklı. Şundan dolayı havuzlarda bir kere Klorlanma olayı var.
Evet.
Bu tabii ki çok önemli, şart. Hı hı. Ama onunla ilgili bir iki trik, bir iki hile noktayı da söyleyeceğim sevgili dinleyicilerimize.
Tamam.
Onlara farkındalık yaratmak açısından.
Evet, evet.
Aynen. Şimdi havuzdan bulaşan çok farklı enfeksiyonlar oluyor.
Hı hı.
Havuz olsun, deniz olsun, en sık gördüğümüz ishaller. Bizim hı. tıpta gastroenterit dediğimiz.
Hı hı hı.
En sık gördüğümüz ishaller.
Evet.
Ben Ankara'da Batıkent Medikal Fark Hastanesi'nde çalışıyorum. Yaz geldiği zaman aciller olsun, işte enfeksiyon hastalıkları benim işte poliklinikler olsun,
dolup
taşıyor.
Doğru.
Çok, yani ve tüm Ankara, dolayısıyla tüm Türkiye böyledir.
Tabii ki,
eminim.
Tabii ki.
Hatta tüm dünya böyledir.
Hı hı.
Yani denize, havuza giren kim varsa. Burada iki taraflı yapılması gereken şeyler var. Bir kere benim dinleyicilerimden ricam, artı onlar da lütfen etrafındakilerden rica etsin.
Hı hı.
Eğer bir insan ishalli ise,
evet.
hatta ha. ben işi biraz daha büyüteceğim.
Tamam.
Acı bir gerçek var.
Hı hı.
Son 15 gün içinde eğer ishal hı. olduysa
hı.
lütfen girmesin havuza. Diğer hı. insanların da sağlığını düşünerek.
Aa, anladım.
Çünkü havuza ve girecek, illaki girecek o havuza.
Hı hı.
Çok sıkı güzel bir duş alsın öncesinde.
Hı hı.
O duş deyip geçme.
Tabii,
yani
tabii.
duş deyip geçmeyelim.
Evet.
O çok önemli, çok kıymetli.
Hı hı hı.
Çünkü o havuza
hı hı.
Bir iki tanecik, yani tanecik dediğim gözle görülemez mikroorganizmacık bile düşse
evet.
o bir sürü kişiyi enfekte etmeye
o ağızdan
yetiyor.
Yine girecek,
tabii,
ağızdan burundan
tabii.
girecek ve diğer kişiye de bulaşacak.
Aynen.
Anladım.
Deniz suyunu hele
klor
hele
burada
hiç
o mikrobu kırıcı bir özellik taşımaz mı hocam?
Ha, çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi denizi zaten klorlayamıyoruz. Onu söyledim.
Evet.
O yüzden denizde lütfen ölümüne mümkünse yutmayalım deniz
tamam,
suyunu.
Tamam,
dikkat edelim.
Tamam.
Ben de böyle çok çabuk yutuveren bir kişiyimdir. İstemeden yani. Yutmayalım.
Tamam.
Havuz suyunda da keza öyle. Haklısın. Klor birçok mikroorganizmayı üremesini engeller.
Ama
bunun istisnaları var.
Hmm.
Yani şimdi tıbbi isimleri çok önemli değil.
Tamam.
İşte kriptosporidium. Sadece bir söyleyip
tamam.
geçeyim. Giardia. Gibi.
Hı hı.
Bazı mikroorganizmalar
dirençlidir.
Çok dirençli. Yani klorun hı hı. etki etmesi için
hı hı.
Saatler gerekli.
Evet.
Çok yüksek düzey klor gerekli. O da cildi yakar. Olmaz.
Tabii, tabii.
Artı dirençli zaten. Adam ölmüyor Anladım. Yani.
Evet, evet, evet.
O yüzden
anlıyorum hocam.
Hani bunları göz önüne alarak.
Tamam.
Hani güvenmemek lazım. Yani
tamam.
Bu havuz klorlu. Ben girdim, suyumu da yuttum.
Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok.
Sakın sakın. Çok dikkat etmek lazım.
Bir şey olmasın da yani aynen. önlemimizi alalım.
Burada biraz çocuklu annelerimize de iş düşüyor.
Evet.
Yani şu anlamda lütfen bezli olan çocuklarımızı mesela havuza ya sokmayalım
ya da çocuk havuzları var.
Çocuk havuzu, bazı çocuk havuzları Yasemin'cim büyük havuzuyla alttan birleşiyor. Yani bu devre daim yapar. Biliyorsun
Anladım.
Filtrasyon ve klorlama yöntemiyle havuzlar çalışıyor.
Yani o su zaten büyük havuza da karışıyor diye.
O yüzden hani o kaçabilir. Onun haricinde de özel çok güzel bezler var. Hani dışarı
kaçırmayan. Evet.
Hani
havuz bezleri var.
Ama
evet.
daha da önemlisi mesela havuz başında çocukların bezini değiştirmeyelim. Çocuklarımızı saat başı tuvalete götürelim. Küçük çocuklar bayılır suya, çıkmaz.
Evet, evet.
Saatlerce kalır. Çişini falan da
yapıverir. Yapar tabii tabii.
Yani o yüzden buna çok dikkat edelim. Denizde dahil, denizde. Çünkü denizde ne kadar büyük bir su kitlesi olsa
da
yan yana yüzüyoruz yani.
Tabii.
Herkes kilometrelerce yayılıp
uzakta
da
değil.
Uzak birbirinden çok uzakta.
Değil.
Doğru. O yüzden yani biraz sorumluluk sahibi olmak lazım.
Tamam.
Tükürmemek havuzlara
ya,
çok önemli.
Değil
tabii.
İster istemez zaten hani o salya bir şekilde yüzerken ağzınızdan su alıyorsunuz,
İstan
veriyorsunuz.
İstan dışı başka.
Ha, o ayrı ama ve tük o da ayrı. Balgam ya da.
Yani
daha
hiç farkında
da
olmadan. Yani balgamı atmıyorlardır. Çünkü çok kompakt olduğu için kalır
Emin
ve
misiniz?
Belli olur. Şey için diyorum.
Ben hiç güvenmem.
Havuz için dedim.
Ben yine de güvenmem.
Havuz için. Aman
İnsanoğlu. Ne mi lazım derim ben yani.
Hiçbir çıkartı. Yani şimdi diyeceksin gayta da mı? Hani büyük abdestini de mi? Kakasını da mı? Ama denizlerde istemeden de olsa.
Olabilir.
Mesela ishalli giriyor. İlla gireceğim ben o denize.
Evet.
Farkında olmadan çünkü ishal çok kötü bir hastalık. Tutamazsın kendini.
Evet. Mümkünse girme.
Lütfen. Ben girme. Onu rica edeceğim.
Yani mümkünse girme hastayken. Sonrasında da duşunu alıp gir. Tamam.
Duşumuzu alıp girelim. Ama tabii sadece ishal değil. İshal dışında başka hastalıklar da var. Eğer istersen onlardan da bahsedeyim. Deniz.
Tamam. Ben şu ikisinin havuz ve denizdeki enfeksiyon kaptığımızı anlama yönteminin semptomları, belirtileri. Mide bulantısı mıdır? Önce nasıl başlar bu süreç?
Anladım. O güzel. Şöyle söyleyeyim. Genel ishal semptomları, bulguları. Ne demek istiyorum? Bulantı, kusma,
tamam.
Karın ağrısı.
Ateş olur mu onda mesela?
Ateş de olabilir.
Olur mu?
Tabii. Hmm. Yani hepsinde olmaz ama ateşte olabilir. Hmm. Mesela giardia dediğim, hani dedim ya, klorlu suya
dirençli olan
dediğim. Giardia çok sinsi ishal yapar. Hmm. Kronik ishal dediğimiz, yani ne demek kronik ishal? 15 günü geçen. Geçmez, bir türlü düzelmez, emilimi engeller, yağlı bir dışkı çıkarırsın. Bütün o senin yediğini zannettiğin, sindirdiğini zannettiğin ne
her
kadar
şey
vitamin, protein, yağ varsa hepsini çeker alır ve sende tabii bir süre sonra beslenme bozukluğu başlar. Böyle sinsidir. Ve bunu sen hiç
kalıcı
farkında,
bir etkisi var
tabii,
bir de.
Bunları hep işte yüzme havuzlarından alma riski var.
Tamam.
O yüzden diyorum ya, iki taraflı. İshal olan girmesin. Havuza giren yutmasın suyu. Yani herkesin yapması gereken, herkese bir takım görevler düşüyor.
Tamam.
İshal o yüzden maalesef yaz gelince tabii sadece deniz ve havuz suçlamayalım şimdi. Ama böyle bir gerçek de var.
Evet. Diğer açıdan söylemek istediğiniz şey vardı hocam. Keneler, hani yaylaya gittiğinizde de tehdit var enfeksiyon hastalıklar açısından dediniz. Bir de o karasal bölgeye geçelim mi?
Olur, olur. Çok kısaca şeyi söyleyeyim Yasemin'cim. Denizlerden aynı zamanda işte yüzücü kulağı dediğimiz dış kulak yolunda çok ciddi enfeksiyonlar olabiliyor. O yüzden lütfen kulağımızı güzel kurulayalım. Mümkünse kulak tıkaçları oluyor.
Tamam.
Onlar kullanamadın. Şöyle başını hafif yana eğerek çok güzel çıkar su.
Tamam.
Hafif de şöyle başını biraz sallayarak sağa sola, azıcık da hemen kurulayarak.
Tamam.
Bir de dermatitler olabiliyor.
Ya, evet.
Onlara dikkat edelim. Yani böyle kırmızı, kızarık, kaşıntılı olabiliyor. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bu şeylerle ilgili, havuzlarla ilgili. Bir havuz eğer çok fazla klor kokuyorsa, buram buram, özellikle sıcak havuzlarda işte, bu o havuzun temiz olduğunu göstermez.
Göstermez. Bu bir işaret değildir.
Ne kadar genzini yakıyorsa klor, o havuz o kadar kirli demektir.
Oo, evet.
Yani bu çok önemli bir trik nokta. Yani dikkatlerini çekeceğim. Lütfen görevlilerle konuşsunlar. Havuzun klorunu sorsunlar. Küçük stikler satılıyor. Test çubukları. Alıp baksınlar. pH'i kaç, kloru kaç. Bunlar belli bir
noktada. İstediğimiz
oran
nedir hocam? Bu belki pH, tek bir konu ama.
Tabii, yok yok, olsun. 7.2 ile 7.8 arasında pH olmak zorunda. Klor da daha sıcak sular için biraz daha yüksek, şey için biraz daha düşük ppm'de oluyor. Onun değerini şimdi tam aklımda değil. Ama yani onların kağıtları vardır. Bunları yazmışlardır. Bir onları sorsunlar.
Onlar günde dua kaç etsinler. Nur Hayat hocam o havuza gitmesin. Bütün bu verileri ister vallahi.
Günde kaç kez klorlandığını sorsunlar. Mesela
tabii,
sıcak yerlerde,
doğru,
sıcak havuzlarda.
Hiç yapmıyoruz.
İki kere falan olmak zorunda en az. Tabii. Onları sorsunlar. O şeyin sebebi de klor, senin vücudundaki kirli işte deri döküntüleri, işte ağızdan salyalar, gayta, idrarla karıştığı zaman klor, kloramin denen başka bir şeye dönüşüyor. Kloramin. Yani hem klor artık etkisini göstermesi oluyor.
O başka bir madde oluyor yani.
Başka bir madde oluyor hem klor, hem de kloramin gaz haline gelerek genzini yakıyor. Akciğerlerine zarar veriyor.
O yüzden yakar dediniz.
Sen zannetme ki gittiğinde buram buram genzim yandı, aman ne güzel,
aman
klor.
Aman klorluyum. Yok, onu da parfümünü yapmışlardır. Hani nasıl baklava, tereyağı şey koyuyorlar ya onun gibi. Neyse, şimdi şey geçir. Keneler, karasal alan.
Karasal alana geçtiğimizde de keneler ciddi sıkıntı. Bu Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı dediğimiz hastalık maalesef ki özellikle pikniğe giden dinleyicilerimiz için söyleyeyim, uyarı yapayım. Piknik alanları ormanlık alanlar, ormanlık alanların pikniğe yakın olan tarıma açılmış yerleri, bağ bahçelikler, ahırlar. Neden? Çünkü ahırlarda hayvanlar oluyor. Keneler de yaşamak için bu hayvanlara tutunup kene tutunur. Kan emmek zorunda. O yüzden buralarda da özellikle mesela bir yere diyelim ki pikniğe gitsinler. O yer hakkında bilgi edinsinler. Mesela gerçekten sabıkalı olan yerler var. Ankara için Kızılcahamam'ın köyleri. Evet. Ayaş tarafları. Mesela daha geniş alırsak, ele alsak Bolu.
Evet.
Ondan sonra Tokat tarafı, Erzurum. Çorum. Çok ciddi kanamalı vakalar geliyor.
Anlıyorum.
O yüzden mesela oralara gitti. Ne yapacak? Bir kere farkında olsun. Yani kene açısından. Açık renk giysinler. Çünkü kene uçmaz Yasemin'ciğim.
Ha, görünmesi
kene
anlamında.
Tırmanır.
Tamam.
Kene ayaktan yukarıya tırmanır. O yüzden lütfen çorap giysinler. Böyle eteklerle, şortlarla değil, uzun.
Uzun.
Pantolon.
Kapat,
hatta ben
kapansın.
Şey diyorum, böyle Kırım Kongo'nun olduğu mesela şu köyden, falanca köyden kanamalı vaka çıktı dendiyse.
Tamam.
Oraya gittiğinde pantolon giysin. Çorabını da pantolonun üzerine alsın
çeksin
diyoruz.
Hı hı.
Tabii.
Hı hı.
Piknik yapacak, açık renkli bir sofra örtüsü sersin.
Hı hı.
Ve varlar bana çok vakalar gelmeye başladı. Hocam diyor, görmedim ki, tamam diyor, Bolu'dan geldik ama ben görmedim diyor kene. Kulak arkası, hiç akla gelmeyecek yerler. Ben diyorum ki eşiniz baksın, sırtı, saç arası.
Siyah
saç
mıdır hocam kene?
Kasıklara kadar gelebiliyor, düşün.
Evet.
Et beniyle karışır Yasemin. Böyle siyah nokta gibidir. Bunların en küçük nimf dediğimiz minicik minicik formundan tut da daha büyük erişkin keneye kadar hepsi tutunabilir. Tutunuyor, kan emiyor, seni bırakıyor.
Tamam.
Peki ne yapacağız? İstersen onu söyleyeyim.
Evet, ne yapacağız?
Senin yerine sordum.
Tamam olsun.
Şey çok önemli çünkü. Şimdi ben şunu istiyorum. Lütfen rica ediyorum dinleyicilerimizden. Lütfen o keneyi gördüğü yerde çıkarsınlar. Keneyi görüyor. Felç, korkudan beri felç gibi kalıyor. Aşağı şeye inene kadar, bir hastaneye, bir sağlık kuruluşuna gidene kadar o keneyi çıkartmıyor. Lütfen keneyi çıkartalım.
Ya yani oradaki korkumuz hep şey, sağlık merkezine gittim orada yaptıralım. Çünkü ya bir parçası kalırsa.
Ha şimdi bak, orada keneyi çıkartmanın bir yolu yordamı var. Onu bilsinler yeter.
Nedir?
Kene çok sıkı tutunur. İki boynuzu vardır. O boynuzunu geçirdiği için cilde çok sıkı tutunur. Kolay çıkmaz. Şöyle sallayınca falan çıkaramazsın. Şöyle silkeleyince gitmez.
Ay.
O yüzden onu, burada bütün önemli mesele çıplak elle dokunmamak. O kadar. Çıplak elle tutup da o keneyi çıkarmayacaksın. Ne yapacaksın? Bir peçete olur.
Tamam.
Bir naylon poşet olur.
Tamam.
Tamam. Onunla kenenin cilde tutunduğu yer, böyle cilmas etti. Yani hayvanın arkasından, poposundan, ayağından tutup çekmesinler.
Gövdede
çünkü
mi?
Canı yandıkça daha çok, eğer o virüsü taşıyorsa.
Onun da canı var değil mi bir de?
Tabii.
Hay
sonuçta
Allah.
Daha çok boca eder kanına.
Hı-hı.
Ne yapacağız? Tam böyle cilde tutunduğu yerden iyice tutup kavrayıp böyle sakin ve istikrarlı bir şekilde, çıkmaz çünkü, gelmez. Böyle sakince yukarı doğru çekip çıkarmak lazım. Ha diyelim ki koptu, kafası kaldı. Hiçbir şey olmaz.
Sen sağlık merkezine
hiç
git.
Korkmasınlar. O zaman gittiğinde oradan çıkar. Önemli değil.
Kafayı da çıkarayım mı?
En fazla.
Kendi kendime onu da yapayım mı?
Yani o bir cımbızla bir şeyle çıkaramadın. Gidip onu sağlık kuruluşunda çıkarırsın. En fazla azıcık alerjik reaksiyon yapar.
Ha, tamam.
Kırım Kongo nerede? Orada bir minicik alerjik reaksiyon nerede?
Tamam.
Ki genelde kalmaz kafası.
Tamam.
Hani diyelim ki koptu.
Kırım Kongo'ya kadar ilerlemesi için biz o keneyle ne kadar yaşarsak oluyor? Yani
hiç belli olmuyor. Sadece biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Sana şunu söyleyebilirim. O kene, eğer o virüsü taşıyorsa, o virüsü taşıyan kene ne kadar senin üzerinde kalırsa o kadar seni hasta etme ihtimali artıyor.
Hı-hı.
O yüzden lütfen hastaneye gitmeyi beklemesinler.
Hı-hı.
Diyelim ki keneyi fark etti. Bir sağlık kuruluşuna da gidemedi sonrası için diyorum.
Hı-hı.
Ha, yapılması gereken şey 10 gün Yasemin kendini takip edecek. 10 gün.
Hı-hı.
Bu önemlidir. 10 gün boyunca eğer ateş, adı üzerinde Kırım Kongo kanamalı ateş, bu hastalığın adı. 10 gün boyunca ateş. Aynı grip gibi. Korkunç bir kas eklem ağrısı.
Oo.
Dayak yemiş gibi olursun. Baş ağrısı. Şaşıracaksın şimdi. Bulantı, kusma, ishal.
Tabii kanlı belki de. Kan nerede?
Herhangi bir yerden.
Nereden bekliyorum onu?
Tamam. Herhangi bir yerden olabilir. Ciltlerinde sanki böyle kalemle nokta nokta çizmişsin gibi böyle benek benek kızarıklıklar olur. O kanamanın bir belirtisidir.
Aa, anladım, tamam.
Bunlar olursa derhal doktora. Bunlar olmazsa Bak bunu da mesela bilmiyor halkımız, o yüzden panik oluyorlar. Bu söylediğim şikayetler olmasa hiçbir şey olmaz.
10 gün yaşayın orada... gitsin o keneyle.
Hayır, keneyi çıkaracak. Tamam. Kendini takip etmesin.
Sonra çıktıktan sonraki aşamayı. Tabii, ben de diyorum ki ya fark etmezsek biz onu. Ama
işte fark
etmezse. Kulağın arkasına gelmiş yalnız yaşayan birisi. Nereden bilsin ki?
O zaman şey yapacak. 10 gün ama 10 gün diyorum. O zaman tabii ki iş doktora düşüyor. Sağlık kurumuna gittiğinde zaten şikayet olmadan gitmez bir kimse. Hı.
O zaman doktora ayık olacak. Kırım Kongo kanamalı ateşi mikrobu olmaya da bilir.
Tabii.
Tamam. Onun için de dua edelim.
Keneler çok ilginç yaratıklar. Keneler yüzlerce hastalık taşır Yasemin.
Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi keneleri çok uzun konuşacağız belki ama son bir soru soracağım. Bir sivrisinek varmış. Bir sivrisinek.
Yani evet, çok... Asya kaplanı.
Ay neyse, adı da çok şey böyle görkemli. Neticede bir sivrisinekten bahsediyoruz. Bir de onu anlatın, toparlayalım.
Olur, tamam, olur. Bu aslında geçenlerde benim de bir gazetede şey yazım çıktı. Bu çok maalesef normalde Türkiye'de bizim başımızın belası olacak bir şey değildi. Ha. Çünkü bu sivrisinekler belli yerlerde yaşarlar. Hı. Mesela bu Asya kaplanı sivrisineği dediğim, evet, daha ziyade Orta ve Güney Amerika'da, Orta ve Güney Afrika'da,
tamam,
Güneybatı Pasifik'te, işte Avustralya'da, buraları seven bir sivrisinek. Ama dünya artık
buraya mı geldi onlar?
Küçüldü. Aa. Uçakla, gemiyle bunlar geliyorlar ve ürüyorlar. Çok çok kolay çoğalır. Azıcık bir su birikintisinde bile biliyorsun sivrisineklerin çoğalması için.
Türkiye'de bu
için,
görülmüş mü hocam?
Tabii tabii görüldü. Hastalıklara
hala
da görüldü.
Hala inanmak istemeyen bir sonucunun sorusu.
bu da mesela çok değişik hastalıklar yapıyor. Yine bu deng ateşi dediğimiz Kırım Kongo kanamalı ateş gibi. Yine kanamalı ateş yapıyor.
Evet.
Ya da işte ismi biraz değişiktir. Chikungunya dediğimiz. Neyse bir hastalık
peki
yapabiliyor.
Peki bize şunu söyler misiniz hocam? Bu bizim bu sivrisinek memleketimize nerelerinde aman dikkat edin. Hani Kırım Kongo için bölge veririm dediniz ya.
Anladım. Yok yani mesela İstanbul'da görüldü. Haberler belki oralara çok gelen giden olduğu için.
Olabilir.
Ankara'da vakalar duydum. Daha çok büyük yerlerde. Belki başka yerleri de geliyordur. Sıkıntı şu Yasemin. Geldiği zaman teşhis koymak açısından. Mesela bir deng ateşi dedin ya sana. Şimdi bu kişi ateş, üşüme, titreme, kas eklem ağrısıyla gelecek. Doktorun aklına gelmesi lazım. Deng ateşi mi acaba diye özel kan yollatıp özel laboratuvarda çalışması lazım. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Tahmininden çok daha yaygın olabilir. O yüzden burada önemli olan şu. Bu hastalıkların çok nasıl diyeyim sana, tedavisi yok. Hani şu antibiyotikle geçer diyebileceğim. Evet. O yüzden mesele hem Kırım Kongo kanamalı ateşi için geçerli hem bu Asya kaplanı sivrisineği için korunma. Mesela kene için söyledim nasıl korunacağımızı.
Yapalım. Sivrisinek için ne yapacağız?
Sivrisinek için şöyle söyleyeyim. Sivrisinekler, şimdi bu Asya kaplanı sivrisineği hem gece hem gündüz avlanır.
Tipi nasıl bunun?
Bildiğin sivrisinek.
Ya.
Tabii yani biz ona...
Görkemli ona zoolog, falan değil yani.
Yok, ona kaplan biyolog, zoolog olmak lazım. Yok, hayır.
Çok böyle büyük bir şey.
Asya kaplanı gibi, kaplan gibi de.
Tabii.
Öyle bir isim. Onlar da aynı diğer mesela sivrisineklerde olduğu gibi gündüz de korunacaksın. Ve pellan. Böcek kovucular sürülebilir. Cibinlik, sivrisineğin çok olduğu yerde eğer şeysen cibinlik kullanmak böyle ağ gibidir. Bilirsin belki, duymuştur dinleyicilerimizde.
Evet, evet.
Ben Adana'da doğdum, büyüdüm. Bizim çocukluğumuzda tabii çok sivrisinek vardı. Cibinlikte yatardık.
En güzel.
Ondan sonra şu güzel bir bilgi. Klimanın olduğu yerde, klimalı ortamda sivrisinek olmaz.
Anladım.
Klimalı ortamda da korunmuş olursun. Güzel. Dışarı çıkacaksın. Mümkünse çok sivrisinek var. Daha bir uzun kollu giymeye çalış.
Evet.
Oratellantlardan sür sivrisinekten. Korunmak lazım.
Tamam. Tamam, Yasemin. Tamam. Çok teşekkür ederiz Nur Hayat Hocam. Konuşacak çok şeyimiz var.
Çok.
Mutlaka bir program daha yapmalıyız
İnşallah.
Biz. Birden çok belki de enfeksiyon hastalıkları deyince çünkü aklımız o kadar çok şey geliyor ki. Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Nur Hayat Saydam'la sohbet ettik. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Nur Hayat Hocamız sıcaklıklar ve enfeksiyon bağlantısından biraz size bahsetmek istedik. Dileriz başarabilmişiz de. Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Devam ediyoruz yayınımıza.
Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste yaşıyorum, aheste. Kapılmışım rüzgara, savrulup gidiyorum.
uzanmışım kumsala. Güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste. Yaşıyorum aheste, kapılmışım rüzgara.
Mutfak. Anadolu'nun her köşesi ayrı güzel ve her güzel köşesine has özel tatlar var. Geçen programlarımızın birinde Akdeniz mutfağı üzerine konuşmuştuk. Bugün denizden biraz uzaklaşıp Anadolu'nun içlerine doğru gidelim dedik. Doğu Anadolu bölgesi mutfağının kapısını aralıyoruz. Doğu Anadolu bölgesi mutfağının özellikleri, en sevilen yemekleri, pek bilinmeyen lezzetlerini anlatacak bize Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz Aybüke Hocam.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, karnımızın acıkmaya başladığı şu saatlerde bakalım Doğu Anadolu mutfağında neler varmış sizden öğreneceğiz. Coğrafi olarak birbirinden çok farklı mıdır? Örneğin Akdeniz mutfağında daha çok sanki sebzelerden, zeytinyağı, onlardan evet, bahsettiğimizi hatırlıyorum. Evet. Doğu Anadolu'da ana temalar neler?
Şimdi şöyle, Türk mutfağına bakıldığı zaman Orta Asya'dan gelen bir et ve mayalanmış süt ürünleri kültürümüz var. Fırat ve Dicle nehirleri arasını işaret eden Mezopotamya'dan gelen tahıl ve hububatlarımız var. Hı hı. Akdeniz ikliminin sahip olduğu o iklimin özelliklerinden kaynaklanan meyve, sebze, zeytinyağı, Asya bölgelerinden gelen baharatlarla beraber aslında bunların hepsi bizim mutfak kültürümüzü oluşturuyor. Geçen programda Akdeniz mutfak kültürünü anlatırken meyve, sebze ve zeytinyağının ağırlıklı olduğunu söylemiştik. Doğu Anadolu mutfak kültüründe birazcık daha hayvansal gıdaların ağırlıklı olduğunu göreceğiz. Tabii Türk mutfağına bakıldığı zaman 7 coğrafi bölgemiz var. Aslında güzel 7 coğrafi bölge. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesine bakıldığı zaman kuru yemiş içeren tatlıların hakim olduğunu görüyoruz. Ya. Baharatlı et ürünleri.
Çok
aynı
kıyısılı
zamanda
bir et falan.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Osmanlı mutfağında aslında,
aslında
onlar
şöyle,
değil mi?
O genellikle Sivas yöresinde çirli et dediğimiz Osmanlı mutfak kültüründe de yer alan kuşbaşı etinin kayısıyla birleştirilmiş hali. Hem tatlı hem etin bir arada olduğu. Bazı yörelerde de kavunun içini boşaltıp içine kıyma doldurup.
Nasıl güzel dolması, bir fikir o öyle.
Evet, kavun dolması. Tabii bu Osmanlı mutfak kültürünün günümüze kadar gelen güzel lezzetleri arasında. Ege bölgesine bakıldığında zeytinyağlı temelli yemekleri görebiliyoruz. Ot yemeklerinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde az önce de bahsettiğimiz gibi özellikle hayvansal gıdaların ağırlıklı olduğu, tereyağı tüketiminin, et tüketiminin, buğdayın ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz. Karadeniz bölgesi deyince aklımıza hemen balık, özellikle hamsi kültürünün veya mısır gibi karakteristik coğrafik ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Marmara bölgesinde su ürünleriyle birlikte sütlü tatlılar. Akdeniz bölgesi de az önce bahsettiğimiz gibi meyve sebze ağırlıklı ama bazen de kebapların da ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz ki özellikle gastronomi şehirlerinde Hatay, Gaziantep, Bu bölgeler zaten gastronomi şehirleri ünvanını alabilmek için bin bir çeşit neredeyse kebaplarıyla, yöresel lezzetleriyle ün yapan yörelerimiz. Tabii Doğu Anadolu bölgesine bakıldığı zaman yüz ölçüm bakımından Türkiye'nin %21'ini kaplayarak en büyük bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Hı hı. Özelliklerine bakıldığı zaman 14 ili bünyesinde barındırıyor. Biz bir kitap çıkartalım dedik yöresel lezzetlerle ilgili. Bölgeler bazında incelediğimizde Karadeniz bölgesinin 18 ili, Doğu Anadolu bölgesinin 14 ili ikinci bölge kültürü açısından incelemiştik. Tabii bölgenin özelliklerine bakıldığında bir kere engebeli koşullar var. Ulaşım elverişsiz bir bölge. Hı hı. En fazla yükseltinin bulunduğu bir bölge ve tüm bölgeler içerisinde en düşük sıcaklıklara sahip bölge. Hı-hı. Bu nedenle bunların hepsi aslında mutfak kültürünü de etkiliyor. Tabii. İşte soğuk olduğu için az önce programdan önce de konuştuk. Mesela ayran aşı çorbası bölgede sıcak içilir. Hı-hı. Çünkü bölge zaten soğuk. Soğuktur. Ama sıcak olan bölgelerde, hı-hı, soğuk içilmesi tavsiye edilmekte. Karasal iklim hakim. %80'de nüfusun neredeyse tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta. Tabii, evet, yapılan hayvancılık ve tarım ürünlerine bakıldığında buğday, pamuk, kayısı, tütün gibi ürünler karşımıza çıkıyor. Patates, lahana, coğrafi özellikleri uygun yetiştirilen sebzeler arasında bulunmakta. Mesela pamuktan bahsettik. Iğdır mikroklima, hı-hı, bir özellik mikroklima gösteren, evet, bir yöremiz. Orada pamuk kayısı, yetişir, domates mesela meşhurdur Iğdır'ın da. Böyle önemli kültürel.
Iğdır'ın bir de kayısısı değil kayısısı, mi? Kayısısı, evet. Yani, o geldi aklıma. Şimdi raflarda görebiliyoruz.
Evet.
Biraz,
evet,
pahalı ama neyse.
Yavaş yavaş artık raflarda coğrafi işaret alarak tescilleniyor. Tabii bunlar önemli. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinin mutfak kültürüne bakıldığı zaman isterseniz iller bazında gidelim. Mesela, tamam, Ağrı'da, Doğu Bayezid'de Abdigör köfte, hı-hı, çok meşhur coğrafi işaret alan bir ürün.
Abdigör köfte. Nedir, evet, özellikleri hocam?
Özellikle yağsız, sinirlerinden uzaklaştırılmış kıymadan elde edilen köfte ve bu aslında Osmanlı döneminde vilayet statüsünde olan Ağrı ilinin Doğu Beyazıt ilçesinde, hı-hı, diyet yemeği olarak literatüre geçen bir yemek olarak
acaba
karşımıza.
İçinde ekmek var mı bizim hani kendi yaptığımız köfte
ekmekten
gibi?
Ekmekten ziyade etinin özelliği yumuşak ve sinirlerinden ayrılmış,
tamam,
olması.
Tamam, hayır, yani yoğrulurken içine ekmek konulan bir köftemiz midir?
Konulur ama hani bizim koyduğumuz kadar fazla değildir.
Konulmuyor,
muhtemelen.
Anladım.
Evet, ben de tatmadım ama
hani şey,
işaret
mesela
alan.
İnegöl köfte deriz, onda, tabii, ekmek yoktur ya.
Evet,
hani öyle bir özelliği var mı diye merak ettim.
Mesela Akçaabat köfte dedi. Mesela sadece, hı, tuz alabiliyor. Diğer baharatları almayan.
Soğan konmuyor kimisine.
Evet, evet. Kendine göre özellikleri olan, evet, bir köfte. Tabii Ardahan'a geldiğimizde mesela bölgenin önemli bir yöresinden bir tanesi. Sanayi alanından uzak bir yöre. Hı hı. Arıcılığın yoğun olduğu bir yöre. Hı hı. Kaz etinin Kars'la beraber kaz etinin yoğun olduğu bir yöre. Tabii biz yöre mutfak kültürüne baktığımızda mesela aşure orada yörede süt ve kemik suyuyla hazırlanarak ikram ediliyor. Hatta biz artık yavaş yavaş böyle bölge mutfaklarının envanterini, hı-hı, çıkartmak yerine, hı-hı, öğrencilerimize şöyle tavsiye ediyoruz. Kendi yörenizin mutfak kültürünün envanterini çıkarın. Bölge değil de yöre bazında inceleyelim. Çünkü bunlar kaybolup gitmekte. Hı hı. Yani büyüklerimiz vefat ettiklerinde onlarla beraber kaybolup gidiyor. Hı. Bunların bir şekilde somutlaştırılarak kayıt altına alınması gerekiyor. Biz yavaş yavaş hem öğrencilerimize kendi yörelerini tanıtmak adına hem de kendi yörelerine katkı sağlaması adına yöre mutfak kültürlerinde yavaş yavaş envanterini çıkartmayı tavsiye
Halbuki
ediyoruz.
Halbuki hocam çok şükür bu hani bugüne kadar konuk ettiklerimiz arasında çok değerli konuklarımız vardı. Onlar kimileri bu işi işte bir taraftan masallar diyoruz.
Evet.
Oturup masalları değerliyorlar.
Evet.
Ya da mutfak kültürü bugüne kadar bölge bölge ve bunu herhangi bir finansman sağlama kendi imkanlarıyla,
evet,
sırf bu kültür yaşasın diye yapan,
evet,
o kadar değerli insanlar var ki.
Evet, evet, biz özellikle bilimsel çalışmalarda bunu konu ediniyoruz. Yani öğrencimize diyoruz ki mesela benim bir öğrencim Ardahanlı. Hı-hı. Hocam dedi ben kendi yöreme nasıl bir katkı sağlayabilirim,
evet,
dedi. Sen kendi yörene şöyle gastronomide yüksek lisansı, hı-hı, yapıyor isen dedik, hı-hı, envanterini çıkartabilirsin. İşte 65 yaş üstü büyüklerle konuşarak işte,
evet,
kına gecesinde, düğünlerde, ölümlerde, davet yemeklerinde,
tamam,
mutlaka bir alışkanlık vardır mutfak kültürünün. Onun,
tabii,
envanterini çıkartmaya yönelik
çok
ses
güzel
kayıtlarını alarak
Çok kıymetli.
Daha sonra onları Word'e aktararak biz kitaplaştırıyoruz. Test bilimsel çalışmalara dönüştürebiliyoruz. Harika. Diğer bir yöremiz Erzincan. Erzincan yöresini bilirsiniz. Doğu Anadolu ile Karadeniz arasında kalan. İklimi birazcık diğer yörelere göre daha ılıman olan.
Ilımandır değil mi?
Evet, evet, bir yöremiz.
Ama Erzurum'a geldiğinizde bilirim diyeceğim. Çünkü ilkokula Kandilli köyünde başladım. O yüzden onu biliyorum diyeceğim size.
Bakalım yemeklerini hatırlayacak mıyız?
Evet, hadi bakalım.
Erzincan'ın tabii kendi özgü çok güzel coğrafi işareti ürünleri var. İşte Erzincan cimin üzümü mesela. Erzincan özgü tulum peyniri.
Evet, onu biliyoruz.
Arkasından tabii biz Erzincan yöresinin düğün yemeklerini inceleyen bir çalışma yapmıştık. İki farklı seremoni şeklinde sunulan yemekleri var. Tabii Tunceli'den etkileniyor, Elazığ'dan etkileniyor. Mutlaka zaten yöreler coğrafi olarak birbirine yakın olan yörelerden, köylerden etkileniyor. Bamya yemeği var, zerde var, sarı burma yemeği var, yarma çorbası var diyebiliyoruz. Tabii şimdi gelelim Erzurum'a.
Güzel. Benim hatırım için değil yani, vardı zaten.
Var var tabii. Yani. Erzurum zaten Doğu Anadolu'da önemli yer teşkil eden bir yöremiz. Tabii Erzurum, Kafkas, Rusya ve İran mutfaklarından etkilenen, tat ve kokusunu yansıtan bir mutfak kültürüne sahip. Erzurum'da özellikle, daha doğrusu Doğu Anadolu'da şöyle bir özellik var. Hava soğuk olduğu için genellikle kışa hazırlık mutfak kültüründe ağırlıklı yer alıyor. İşte nedir? Meyveler, sebzeler kış, yaz aylarında kurutulur, kış aylarında tüketilir. İşte bir fasulye, belki görmüşsünüzdür. Fasulyelerin kurutulmuş hali ki lobiya yörede isimlendiriliyor.
Nedir adı bir de?
Lobiya.
Lobiya.
Lobiya ya da lobiye de denilebiliyor. Erzurum'dan belki hatırlarsınız.
Bakalım.
Ayran aşı çorbası.
Onu evet.
Su böreği.
Siz çok güzel ayran aşı diyorsunuz. Bir gün yapıp getirir misiniz?
Getiririm tabii ki.
Çok canım çekiyor her seferinde. Bir de aç oluyorum sizi dinlerken.
Öyle mi?
Hep tamam. Ayran aşı istiyor.
Annemin benim meşhurdur, söz veriyorum.
Ya içime evet. Tamam o zaman.
Onun özelliği.
Soğuk olsun yazın hem de.
Bundan kaynaklanıyor. Kişniş ya da aşotu yörede deniliyor. Dağlardan toplanılan. Evet. O bitkinin.
Onları toplamasanız da olur benim için.
Ama tadı veren o bitki.
Ben hepsine razıyım.
Salamura ediliyor. Biz hazırlık yapıyoruz onu. Merak etme.
Tamam dolar. Peki o zaman. Varsa tamam.
Cağ kebabını duymuşsunuzdur.
Onu evet. Değil mi?
Coğrafi
evet.
İşaret alan. Kadayıf dolmayı bilirsiniz.
Evet.
Artık yavaş yavaş ticari olarak da diğer yörelere de pazarlanıyor.
Var artık. Doğru. Doğru.
Tabii Erzurum'da birçok yöresel lezzet coğrafi işaret aldı. Doğu Anadolu'da yoğun olarak Erzurum ağırlık basıyor. İşte bir dut çullaması, ekşili dolma, et kavurması, kara fatma çorbası, kesme aşı çorbası. Belki duymuşsunuzdur kesme aşını.
Evet, hani evet. O yabancı.
Hasankale lavaşı da, o da meşhur. Şalgam dolma.
Sadece şunu, şimdi bir anda aklıma geldi. Sadece şunu hatırlıyorum. İlkokul birdeyim, köydeyiz ve Kandilli'de. Ben diyorum ki anne, çocuklar torbada bir şey getiriyorlar. O bir şey böyle ortada çizgisi var, patlamış, çok güzel. Ben de istiyorum. Öyleymiş. Bilmiyorum. Anne Allah Allah, kızım o ne acaba, ne acaba?
Çayla beraber.
Sonra bir tane getirir misin bana dedi. Sonra orada öğrendik ki öyleymiş. Sonra biz de yaptık ve ben de beslenmemde götürmüştüm.
Evet, besin
değil. Düşünsene o beslenme yani.
Evet, çok önemli, çok değerli bir kültür aslında. Çayla beraber, çaya eşlik eden güzel bir lezzet. Tabii birçok lezzet var. Kars deyince de Kars'ta
peyniri
zavot. Peynir Müzesi Türkiye'nin ilk peynir müzesi.
Evet.
Bu nedenle çok önemli. Kars kaşarı zaten çok çok önemli ticari olarak da. Ve sadece o müzelerde, hani müze deyince aklımıza hep görsel nesneler aklımıza geliyor. Aslında gastronomi müzelerinde yavaş yavaş ziyaretçiler ürünleri de hem tadabiliyor hem de yapabiliyor.
Biz büyük bir ihtimalle, Didem hatırlayacaktır, benim hafızam zayıf ama Kars'taydı sanırım bir köylü bir kadın bu işi ele almış. Hem Fransa'dan geliyor insanlar, peynirlerinin tadına bakıyorlar, bin bir çeşit peynir yapıyor. Yani bu işi hem ticaret, turistik her anlamda bizi temsil ediyor. Yani Kars'ın o anlamdaki önemini hatırlıyorum.
Evet, gastronomi turizmi açısından çok çok önemli ki bu müzeler destinasyon açısından önemli. Yani kaşar deyince zavot müzesi, peynir müzesi, ilk
zavot.
Peynir. Evet. Boğakere şeyde olması lazım, ilçesinde olması lazım. Kars'a bir saatlik mesafede. Çok çok önemli. Biz sadece dediğim gibi müzelerde nesneleri görmüyoruz. gastronomi müzelerinde artık deneyimleyerek hem de yapabiliyoruz şeklinde özellikleri var.
Evet. Toparlayacak olursak hocam.
Van diyelim isterseniz.
Yine peynir.
Peyniri, otlu peyniri bir de Van kahvaltısı da coğrafi işaret aldı. Doğru. O da önemli. Tabii ben Didem Hanımlara da önermişim. Bizim bir kitabımız var. Yeni çıkardığımız bu kitapta 113 tane reçeteyi aslında biz yöresel mutfaklar dersinde birebir denedik.
Çok güzel.
Ve kitabımızı aktardık. Hı-hı. Kitabımızda bu reçetelerle ilişkin hem ölçüleri hem miktarları yer almakta hem işlem basamakları. En önemli özelliği de mesela bir porsiyon ayran aşı içtiğiniz zaman kadın ve erkeklerin günde enerji besin değeri açısından karşılama yüzdeleri veriliyor. İşte ne kadar A vitamini alıyorsunuz, ne kadar
B vitamini. Ben çok içmek istiyorum. Bunlar... Buna düşünmek istemiyorum ki.
Bu şekilde çıkarttığımız kitapta böyle. Tabii her konuşmamızda bunlara da yer vereceğiz.
Tamam,
inşallah.
Tamam. Çok teşekkür ederiz Aybüke Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin'le birlikteydik. Ve böylelikle nihayetlendiriyoruz. Baş tacını Didem Güner'e Özlem Özsaş birlikte hazırlıyorlar. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Baş tacı.